Ayrım 81. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 690. Rauf Bey, İcra Vekilleri Reisi Sivas. Arkadaşlar, Lozan'da müttefiklerle milletimiz arasında sulh imzası için cereyan eden müzakereler neticesinde delegasyonumuza verilen anlaşma projesi evvela hükümetimizce, daha sonra yüce heyetinizce tetkik edildi. Bunun üzerine cereyan eden müzakereler hükümetimizce dinlenildiği gibi icap eden noktaları gerek delegelerimiz ve gerek heyeti vekili namına bu aciz arkadaşınız izaha çalıştı. Netice olarak müzakerelerin kifayeti yüce heyetinizce kabul buyurularak muhtelif arkadaşların muhtelif noktalar üzerinde tecelli eden kanaatleri önergeler suretinde başkanlık makamına verildi ve şimdi okundu. Bildiğiniz gibi delegasyonumuzun Ankara'ya dönüşü üzerine heyeti vekiliniz vaziyeti enine boyuna müzakere etti ve incelemeler neticesinde müştereken ve hiçbir noktasında aralarında ihtilaf olmamak şartıyla bir esasla bir ve beraber kaldı. Bu esas şudur. Bize teklif edilen anlaşma projesi katiyen kabule değer değildir. Bunu kabul etmektense harp etmek daha iyidir. Ancak müştereken hasıl ettiğimiz bir kanaat vardır. Harp etmeden evvel müzakere ile vaziyeti sağlamak imkanını da gördük. Bu imkan yüzde oranındadır.
Yüzdesi nedir sesleri?
%65 nispetindedir. Biliyorsunuz ki bu takdirin isabet derecesi de zaman ve ahval ile kayıtlıdır. Bugünkü önergedir. Bu önerge mevcut iken hemen bunu şimdi reddederek Mudanya Konferansı ile tespit edilen mukavele nihayet bulmuştur demeyi hükümetimiz katiyen uygun bulmamıştır.
Biz de uygun bulmadık sesleri.
Bunun için öncelikle bir kere daha sulh aramak ve bunu mümkün olduğu kadar çabuk aramak ve anlamak şıkkını tercih etti. Tetkik ve tahlil neticesinde aramak için harpten evvel müzakereye girmek imkanını ancak şu şartlar altında görebildi.
Kapılar açık sesleri.
Reis, oturuma yabancı sokulmuyor.
Kimse yok sesleri.
Hüseyin Rauf Bey, devamlı. Maalesef kara ağacı terk etmek, Musul'u bir seneye askıya alarak İngilizlerle bakış açımıza uygun bir surette halline çalışmak, olmazsa İngilizlerin evvelce verdikleri, ki cemiyeti akvamdır, cemiyet tarafından da halline teşebbüs kabul edilen şekle gitmek ve herhalde Allah'ın yardımı ve milletimizin azim ve güveniyle Musul meselesini halle çalışacağız. Salahattin Bey, Mersin.
Cemiyeti akvam elimizde değildir.
Rauf Beyefendi devamla. Cemiyeti akvam elimizde değildir. Fakat cemiyeti akvamın kararını kabul edip etmemek elimizdedir.
İyi sesleri.
Müsaade buyurursanız tamamlayayım. Bundan sonra adli kapitülasyonların lağvedildiğine kaniyiz ve adli istiklalimizin bugüne kadar sağlanan neticeler ile temin edildiğine kaniyiz. Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip.
Açık kapı bırakınız.
Hüseyin Avni Bey, Erzurum. Devam, devam, hadiseler gösterir. Hüseyin Rauf Bey, devamla. Mali ve iktisadi meseleleri bize bu verdikleri proje ile temin etmiştik. Mukabil projemize tamamen temin edecek şartları koyduk.
Salahattin Bey, Mersin. Kafi değildir.
Hüseyin Rauf Bey, devamla. İktisadi meseleler genel olarak hükümetimizle bir takım şirketler arasında ve esasen hükümetimizle o şirketler arasında halli icap eden tabiaten, aklen, mantıken halli icap eden meselelerdir. Ekseriyeti böyle gitmek ve halletmek için hükümetimiz teşebbüs etti. Fakat bu adamlar başka yerlerde ümit beslediler. Oraya gidip bu yüzden sulhu takviyeye çalıştılar. Fakat mesele elimizdedir ve ancak milletimizin kabulü ile onlar emeline muvaffak olabileceklerdir. Bunu ve bununla beraber milli hedeflerimiz dairesinde ve uygun bir surette halletmeye hazırız. Ancak esas sulha mani olmasın diye anlaşma haricinde gelecekte müzakeresini kabul ettik. İşte efendiler, şu halde arkadaşlardan birisi mali meseleyi önergesinde bahsetmişti. Biz bunu anlaşmaya koymuşuzdur ve tam istiklal ile anlaşma yapmaya çalışacağız. Ve istiklalimize tamamen emin olduktan sonra sulh imzalayacağız. Bu esaslar dairesinde ve tekrar müzakere aramaya ve sulh aramaya hükümetiniz ittifakla karar vermiştir. Bazı diğer mütalaalar var ve olabilir. Şöyle de yapılabilir ve böyle de yapılabilir. Fakat enine boyuna müzakere neticesinde ve hükümetiniz ancak böyle yapabileceğine kani olmuştur. Şu halde yüce heyetinize arz ediyorum ve istirham ediyorum. Meselenin kafi derecede aydınlanarak müzakerenin kifayetine karar verilmesi, artık meselenin neticelenmesi hususunda muvaffakiyet hasıl olduğunu zannediyorum. Bu itibarla neticelendirebilmek için bendeniz Saruhan mebusu Reşat Bey ile arkadaşlarının verdiği önergenin isim okunarak oya takdim edilmesini teklif ediyorum. Ve bu suretle hükümetin bakış açısının ve çalışmak imkanının mevcut olup olmadığını anlayacağız ve o iradenize göre davranacağız. Yusuf Ziya Bey, Bitlis.
Önerge bakış açınıza uygun değildir. Nasıl teklif ediyorsunuz? Ayrı ayrı hükümleri ihtiva ediyor. Kara ağacı mutlak olarak terk ediyor.
Reis. Rica ederim, bendeniz izahat vereceğim. Sükût edelim. Bildiğiniz gibi söz konusu olan mesele 6-7 günden beri müzakere edildi ve buna dair muhtelif önergeler verildi. Hükümet en nihayet bir önergenin oylarınıza takdim edilmesini teklif ediyor. Bu bakımdan müsaade ederseniz...
Gürültüler, olamaz sesleri, iç düzük açıktır.
Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip.
Böyle olmaz, bu güven meselesi değildir. Hükümetin bu meselede tercih hakkı yoktur.
Selahattin Bey, Mersin.
Bir kelime söylemekliğime müsaade buyurunuz.
Gürültüler. 50-60 arkadaşınızın vermiş olduğu bir önergenin ve kendi fikirlerinin ne olduğunun izah edilmesi arzusundadırlar ve buna hakları vardır. Onun için sıkılmayalım.
Gürültüler.
Bu mesele kimin esasına konu teşkil ediyor? Hangi esas teşkil ediyor? Anlıyorsunuz efendi.
Yunus Nadi Bey, İzmir.
Olamaz efendim.
Selahattin Bey, Mersin. Zat-ı haliniz gazetelerde yazmış olduğunuz beyanatın tamamıyla aleyhinde bir fikir beyan etmektesiniz. Bu bakımdan eğer siz bir kanaat sahibi iseniz...
Gürültüler, bravo, alkışlar.
İsmet Paşa, Başvekil Edirne.
Salahaddin Bey Efendi her gün akşama kadar bana arazi meselesi şöyledir böyledir diyordu. Şimdi de kürsüye çıkıp burada başka söylüyor. Siz kanaatinizi muhafaza etmiyorsunuz. Vazifemdir, söylemeliyim.
Mustafa Kemal Paşa, Ankara.
Paşa Hazretleri, niçin rica ediyorsunuz? Bir nizamname vardır, onu tatbik ediniz. Rica ederim, hakkı yoktur. Birinci önergeyi evvela reye koyunuz, ondan sonra.
Reis, evvela önergeyi reye koyacağım.
Devam sesleri.
Selahattin Bey, Mersin.
Efendiler!
Gürültüler.
Hasan Fehmi Bey, Maliye Vekili, Gümüşhane.
Usul hakkında bir şey arz edeceğim. Müsaade buyurun.
Bir önerge okunuyor, reye konuluyor. O önerge reddolunursa ondan sonra diğer önergeler sırasıyla reye konulur ve önerge sahibi de önergesini izah edebilir. Fakat birinci önerge sahibi söz istemedi. Bu bakımdan birinci önerge okunur. Reye konulduktan sonra kabul edilirse ondan sonra diğer önergeler hakkında bir şey söylenemez. Ve önerge sahipleri de izahat isteriz diye söz söyleyemez. Çünkü müzakerenin kifayetinden sonra söz söylemek hakkı yoktur. Eğer elimizdeki iç düzüye riayet edeceksek, bu açıdan riayet edelim. Salahattin Bey, Mersin.
Ben bu önergemi tarihe tevdi ediyorum. Bir söz söylemekliğimden vazgeçiyorum. Çünkü söyletmek istemiyorsunuz. Gizli olsun ısrarım da budur. Fakat 60 imzalı arkadaş bir önerge vermiştir. Ve bu önerge de mesele kararlaştırılmadan evvel verilmiştir. Maksatları da bu karar konulmadan evvel yüce heyetinizin malumu olsun. Vicdan mı bu boğulacak, sesi mi boğulacak?
Anlaşılmadı sesleri.
Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Sivas. Paşa Hazretleri, müsaade buyurursanız bir noktayı arz edeceğim. Efendiler, bir noktanın açıklığa kavuşması için şunu izah edeyim. Önergelerin izahı vesairesinden evvel hakikatte bir nokta vardır. Açık olarak kendi kudretimce böyle söylüyorum. Zannediyorum ki mesele güven ve güvensizlik meselesidir. Onun için diyoruz ki biz ancak bu şekilde çalışabiliriz. Ancak bu fikirde çalışabiliriz. Rıza Nur Bey, Sinop.
Şeklinde olmaz.
Rauf Bey, devamla. Müsaade buyurun. Ancak bu fikirde çalışabiliriz. Başka türlü heyeti vekili olarak bunu yapamıyoruz diyoruz. İşte o güvenle yapamayacağımıza kani olanlar, yani bu şekilde yapılmasını istemeyenler bize güvensizlik oyu verir. Bu şekilde yapılmasını isteyenler güven oyu verir. Kaybedersek başka zevat gelebilir. Onlar o vazifeyi istedikleri gibi yapar ve bizden de kendilerine azami fedakarlıkla destek beklesin.
Reis, hiç şüphe yok. Rica ederim. Müsaade buyurursanız.
Sırrı Bey, İzmit.
Reis Paşa, verdiğim önergenin evvela reye konulmasını söylüyorum.
Gürültüler.
Meclisin yetkisi yoktur bunu müzakere etmeye.
Reis, efendiler, oturum gizlidir. Reylerinizi kullanınız. Dolayısıyla reye koyacağım.
Rauf Bey, talep ettiğiniz Saruhan mebusu Reşat Bey ve arkadaşlarının önergesidir. Önergeyi isim okuma suretiyle reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey veriyorlar. Şimdi kura ile oylamaya başlayacağım ili seçiyoruz. Rey vermeye Ardahan'dan başlanacaktır.
Reylerin toplanmasına başlandı.
Ali Şükrü Bey, Trabzon. Rey vermekte.
Mehmet Şükrü Bey, Karahisar'ı sahip.
Çekiniyorum.
Hulusi Bey, Karahisar'ı sahip. Çekiniyorum. Neşet Bey, Kangır'ı boş. Reis, reylerini kullanmayanların reylerini kullanmaları için tekrar okuyoruz. Hüseyin Avni Bey Erzurum, buradayım, rey veriyorum. Haydar Lütfü Bey İçel, mevcudum. Hakkı Hami Bey Sinop, iç düzük ihlal edildiğinden dolayı rey vermiyorum. Sükunetle muhakeme zamanını hazırlarsınız. Reis, iç düzeye tamamıyla riayet edilmiştir beyefendi. Hakkı Hami Bey Sinop, edilmediğini bendeniz hukuken ispat edeceğim. Reis, iç düzük tamamen tatbik edilmiştir. Hakkı Hami Bey Sinop, maalesef, isimler okunmaya başladı. Mehmet Şükrü Bey Karahisar'ı sahip, usulsüz reye konulduğundan dolayı ben de iştirak etmiyorum. Reis tamamıyla usule uygun olarak reye konmuştur. Rica ederim, sükuneti muhafaza ediniz. Abidin Bey Lazistan, usule uygun olmadığından çekimserim. Sırrı Bey İzmit, tamamıyla usule riayet edilmediğinden başkanlık makamını protesto için rey vermediğim zapta geçsin. Reis, başkanlık makamını protesto edemezsiniz. İhtar ediyorum efendim. Sırrı Bey İzmit, bunların hepsi zapta geçer efendim. Reis, efendim Saruhan mebusu Reşat Bey ile arkadaşlarının önergesinin oylama neticesi ve hükümetin güven oyu telakki ettiği önergenin reye iştirak eden. Güven yok sesleri. Varsa sesleri. 190 kişi reye iştirak etmiştir. Bir de isimsiz beyaz rey verilmiştir. Bir rey de çekimserdir. Şu halde 191 oluyor. Buraya dahil edilmez sesleri. O halde 190 kişidir. Muamele tamamdır. 170 rey ile Saruhan mebusunun önergesi kabul edilmiştir. Alkışlar. Ziya Hurşit Bey Lazistan, 130 kişi de güvenmemektedir. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Sivas. Muhterem arkadaşlarım, bu dakikaya kadar cereyan eden müzakereler ve münakaşaların ne tarzda teşekkül ettiğini biliyorsunuz. Bu hususta hükümetin takip edeceği mesleği destekleyerek rey verenlere müteşekkirim. Kanaatleri, ki her zaman bence muhteremdir, aykırı olanlara hürmet beyan ederim. Münakaşaları ile bizi aydınlatıp tenkitleriyle bizi ikaz ettiler. Fakat reylerini kullanmayan arkadaşları da inşallah mesai neticemiz müsait çıkar o zaman. Bu itibarla arkadaşlar Cenab-ı Hak'tan sulhu sağlamayı beraber temenni ederim. İnşallah sesleri. İnşallah Hak bu milletin büyük azminin mükafatını ihsan edecektir. İnşallah sesleri. Ve eğer düşmanlarımız bu adalet hakkını bizden esirgemek lüzumunda bulunurlarsa, bu milletin silahı ve iradesiyle bunu derhal elde edeceğine benim imanım vardır. Tabii sizin de kanaatiniz budur, iştirakiniz vardır. Reis, perşembe günü saat 2'de toplanmak üzere birleşimi tatil ediyorum. Yeni meclis Mustafa Kemal'i başkan seçiyor. 11 Ağustos 1923 tarihinde yapılan seçimlerle birinci meclis sona ermiş ve ikinci meclis dönemi başlamıştır. Dolayısıyla Lozan Anlaşması'nın onayı da ikinci meclise kalmıştır. Ancak meclisin bundan önce yapması gereken işler vardır. Bunların ilki meclis başkanlığı seçimleridir. 13 Ağustos'ta ilk toplantısını yapan TBMM'nin ikinci döneminde Mustafa Kemal seçimlere katılan 197 milletvekilinden 196'sının oyunu alarak TBMM başkanı seçilir. Diğer oy ise İsmet Paşa'ya verilmiştir. Mustafa Kemal seçilmesi dolayısıyla yaptığı konuşmada dünyanın ve memleketin genel bir manzarasını çizecek, Lozan'a nasıl gidildiğini anlatıp yeni meclise yeni hedefler gösterecektir. Devre 2 Cilt 1 İçtima Senesi 1 TBMM Zabıt Ceridesi 3. Birleşim 13-8-1339 yani 1923 Pazartesi 1. Celse. Reis, Geçici Reis Ali Fuat Paşa Hazretleri. Geçici Katipler, Refik Bey Konya, Cevdet Bey Kütahya. Geçici Reis, oturum açıyorum efendim. Efendim, gündemimizde divan başkanlığı seçimi vardır. Divan başkanlığı seçimini iç düzük gereğince şu şekilde yapacağız. Birinci seçim reis için, ikinci seçim ikinci reis için, üçüncü seçim reis vekilleri, dördüncü seçim idare memurları, beşinci seçim katipler içindir. Gürültüler. Efendim, iç düzük böyle diyor. Şimdi reis seçimi yapacağız. Yahya Galip Bey Kırşehir, beş kutu koyalım da öyle yapalım. Geçici Reis, efendim iç düzük de açıktır yani, ayrı ayrı yapmaktır. Doktor Fikret Bey Ertuğrul, yalnız bir kişi yazılacak değil mi efendim? Geçici Reis, evet şimdi başkanlık seçimi icra edilecektir, reylerinizi kullanınız, buyurunuz. Konya seçim bölgesinden itibaren isimler okunarak reyler toplanmıştır. Geçici Reis, efendim isimleri okunup da kendileri burada mevcut olmayanların isimlerini bir daha okuyacağız. Reylerini kullanmamış olanlar varsa reylerini kullansınlar. Oyların toplanması sona ermiştir. Rasi Efendi, Antalya, Rahmi Bey Sivas, Mükerrem Bey Isparta, oyları tasnif için memur edilmişlerdir. Geçici reis, efendim başkanlık için yapılan seçimde aşağıdaki sonuçlar alınmıştır. Rey'e iştirak eden mebus adedi 197'dir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri 196 rey ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmişlerdir. Alkışlar. Recep Bey Kütahya, Paşa Hazretleri o bir reyin kime ait olduğunu lütfen ifade buyurur musunuz? Reis, o bir rey İsmet Paşa Hazretleri'ne verilmiştir. Affedersiniz okuyamamışım. Mustafa Fehmi Efendi Bursa, onu da belki Paşa Hazretleri vermişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sürekli alkışlar arasında başkanlık makamına geçmiştir. Reis, Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci seçim devresine dahil olmuş bulunuyoruz. Yeni meclisimizi teşkil eden yüce heyetinizi hürmetle selamlarım. Teşekkür ederiz sesleri. Bu seçim devresi aynı zamanda yeni Türkiye Devleti'nin yeni tarihinde mesut bir geçiş zamanına tesadüf ediyor. Bunu memleketimizin, milletimizin saadet ve selameti için, yüce heyetinizin başarısı için hayırlı kabul ediyorum. Hakikaten 4 senelik istiklal mücadelemiz milletimizin şanına uygun bir sulh ile neticelenmiştir. Lozan'da imza edilmiş olan anlaşmanın yüce heyetinizin tasdikine uygun görüldüğü takdirde bütün manasıyla hür ve müstakil olarak mesut bir mesai sahasına dahil olmuş bulunacağız. Elde edilen mutlu sonucun muhafazasında Lozan Anlaşması'ndan ayrılan meselelerin kesin çözümünde ve milletimizi huzur ve refaha ulaştıracak bereketli hizmetlerde başarınızı bütün kalbimle temenni ederim. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması önce yapılan milli faaliyet devrinde milletimizin teveccüh ve itimadına nail olmuştum. İlk meclisin başkanlığını ve kahraman ordularımızın başkumandanlığını yapmıştım. Bu suret ve sıfat ile büyük milli şereflere sahip oldum. Hakkınızdır sesleri. Yüce heyetiniz tarafından başkanlık makamına seçilmekliğim kalbimdeki minnet ve şükran hislerini ikaz eylemiştir. Bu asil milli teveccühün yüksek kıymetine uygun bir surette çalışmaya devam edeceğimi ve sulhun açacağı mesai sahasında da desteğinizi ve bütün milletin güvenine dayanarak başarı kazanmak için bütün maddi kuvvetimi ve irademi sarf edeceğimi huzurunuzda milletin karşısında taahhüt eylerim. Sürekli alkışlar. Efendiler, seçilmiş ve güvenilir reisiniz olmak şerefi bugün sorumluluklarım arasına bazı maruzatla bulunmak vazifesini de yüklüyor. Bugünden öncesine rastlayan vaziyet ve vazifelerim itibarıyla da bu maruzatımın iyi karşılanacağını ümit ederim. Bütün üzüntü ve ıstırabını ve bütün başarı huzurunu milletle beraber yaşadığımız mücadele safhalarının detaylarını biliyorsunuz. Ben bu detayları başlıca 3 safha üzerinde özetleyip değerlendireceğim. Mondros Mütarekesi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve hükümetinin kuruluşuna kadar ve ilk meclisimizin geçirdiği seneler ve nihayet yeni meclisimizin dahil bulunduğu devir. Öyle zannediyorum ki bizi bugüne getiren ve bugünün vaziyetini doğuran milli hadiselerin mühim noktalarını ve yeni vazifelerimizin büyüklük kapsamını bu 3 safha ihtiva edebilir. Yeni Türkiye Devleti'nin açtığı sulh devrinin ilk meclisi olan yüce heyetiniz çerçevesinde görünmez olan tükenmiş Osmanlı İmparatorluğu'ndan ve onun son büyük hadisesi olan Harbi Umumi'den bahsetmeyi gerekli kabul ediyorum. Onun için sözlerime Mondros Mütarekesi'nden başlayacağım. Efendiler, Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından ilk milli meclisimizin açılışına kadar geçen devir, bir milletin şeref ve haysiyetine yapılmış en ağır tecavüzlerin feci maceralarıyla doludur. Malum olduğu üzere Osmanlı hükümeti ile müttefikler arasında imzalanmış olan bu mütareke, imzalanmasının ertesi gününden itibaren galip devletler tarafından fiilen ve hükmen parçalandı. İngiliz, Fransız, İtalyan istila orduları vatanımızın aziz parçalarına çöktüler. İstanbul ve Boğazlar düşman deniz ve kara kuvvetlerinin gezi sahası oldu. Yunan orduları İzmir rıhtımını kana boyadı. En güzel şehirlerimizi, kasabalarımızı tahribe başladı. Kadın ve çocuklarımız, namus ve iffetimiz ve pek çok mabet, eser ve abidelerimiz dahil olduğu halde Türk namı altındaki her şeye tecavüz edildi. Her gün Ayasofya'ya haç asmak tehdidiyle ince hislerimiz rencide edildi. Esirler hakkında bile reva görülmeyen bir şiddetle asırların şerefini omuzlarında taşıyan zabitlerimiz, düşman zabitlerine saygı merasimi yapmaya mecbur tutuldu. namus timsalimiz olan sancağımız hakaret gördü. Bu uğursuz mütarekenin tatbikatına nezaret etmek üzere Anadolu'nun en ücra yerlerine kadar nüfuz eden ecnebi zabitleri, istihbarat şebekeleri namı altındaki fesat ocakları, dahili düşmanlarımızın teşvikiyle halkımıza hatıra gelmeyen zulüm ve hakaretleri reva gördüler. Hükümetin nüfuzu, milletin haysiyeti bu mütecaviz zabitlerin elinde oyuncak oldu. Özetle Türklüğün vicdanı müthiş bir imtihan karşısında kaldı. Bu nihayeti gelmeyen tecavüzlerin erişeceği neticeyi, bu neticenin fecaatini idrak etmemek mümkün değildi. Talihin ve geleneklerin sevkiyle vatanın yiğitlik ve cesaret tahtında oturan Osmanlı padişahı ve halife ve onun hükümeti ise yalnız şahsi ve hasis menfaatlerini temin için tamamıyla düşmanlara nefsini teslim eylemişti. Vatana ihanet hususunda onlara tabi olmuştu. Vaziyet tamamen umutsuz görünüyordu. Düşmanların kuvvet ve kudreti ezici, felaket ve büyük ve tahammül edilmezdi. Herhalde esaret veya ölümden birini tercih eylemek mecburiyeti karşısında bulunuyorduk. Hürriyet ve istiklal için dünyada hiçbir milletin karşı karşıya bulunmadığı güçlüklerle mücadele etmek lazım geliyordu. İdrak sahipleri manzaranın mağlup bir devletin kaderini tayin sınırından çıktığını gördü. Galip devletlerce Osmanlı Devleti'nin sona ermesine kesin karar verildiğini anlamakta zorluk kalmadı. Hakikaten Türkiye halkının haysiyet ve şerefine riayete asla lüzum görülmüyor. Onu esaret altına almak, Türkiye'yi taksim etmek için hiçbir engel tasavvur edilmiyordu. Halkta bir uyanış başlamıştı. Memleketin bazı taraflarında muhtelif ünvanlar altında cemiyetler teşekkül ediyor ve düşmanlara karşı bizzat millet tarafından silahlı müdafaanın esasları kuruluyordu. Batıda doğuda yapılan kongreler genel uyanışı şiddetlendirdi. Nihayet Sivas Genel Kongresi muayyen noktalar üzerinde, açık prensipler dairesinde muhtelif milli teşkilatı Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ismi altında düzenleyip genişleterek milletin bütün kuvvetlerini birleştirdi. Efendiler, dikkate değer bir ciddiyet ve yaygınlık kazanan bu mesai, düşmanların bilhassa padişah ve halife olan zatın mukabil tedbir almasına yol açtı. Milli hareket müteşebbisleri hakkında takibat emirleri verildi. Bu insanları ortadan kaldırma kararını uygulamak için harekete geçildi. Düşmanlar karşısında acz ve zilleti kabul eden saray ve hükümeti, bütün geriye kalan büyüklüğüyle, bütün sefil vasıtalarıyla milli uyanışı öldürmek, hakkına ve namusuna tecavüz edenler aleyhinde milleti mücadeleden men etmek istiyor, memleketi parçalatmak için düşmana öncülük ediyordu. Fakat efendiler, Sivas Kongresi'ni yapanların kararı kesin ve millete istinadı kuvvetliydi. Korkusuzca çalışmaya devam olundu. Evvela mebus seçimi yapılarak meclisin toplanması sağlandı. Bu suretle millet mevcudiyetini ispat için ilk esaslı başarısını baskıya karşı kazanmış oldu. Efendiler, sarayın ve hükümetin vatan ve millet aleyhine yönelik bütün bu cinayetlerine rağmen millet yine padişah ve halifeyi kurtarmak ve Osmanlı Devleti'ni ihya etmek için tam bir samimiyetle çalıştı ve seçilen mebusların Osmanlı hükümetinin kanunları dairesinde toplanmasını temin ile yetindi. Mebusların ecnebi süngüleri altından mutlak bir istiklal fikriyle vazife yapmalarına imkan olmayacağı ispat gerektirmeyecek kadar besbelliyken henüz ekseriyete hakim olan tereddüt ve yüzeysel değerlendirmeler meclisin maalesef İstanbul'da toplanmasına razı olmayı zaruri kıldı. Efendiler, düşmanlarca ve baba alice İstanbul'da bulunacak bir meclisin kahramanca hareketi muhtemel görülmüyordu. Onlar nazarında bu meclisin toplanmasıyla artık Anadolu'da bir milli teşkilata meydan bırakılmayacak ve milli heyecan bu suretle teskin edildikten sonra facia yine devam edecekti. Bu hakikati görenler Anadolu'daki kahramanca çalışmalarına devam ettiler. Bu sayede Anadolu teşkilatı şekilleniyor, kuvvetleniyordu. Anadolu'ya dayanan mecliste müsait olmayan vaziyetine rağmen vazifesine devam ediyordu. Bu vaziyet düşmanlar için müsait bir manzara arz etmiyordu. Gaflete düşürücü tedbirleriyle amaçlarına ulaşmak konusunda ümitsizliğe düşen düşmanlar kararlarını açıkça verdiler ve 16 Mart 1336 yani 1920'de İstanbul'un feci işgali yapıldı. Osmanlı Devleti'nin hayatına fiilen nihayet verildi. Bu hadise Anadolu'da çalışanlar için beklenmeyen bir şey değildi. Artık Osmanlı Devleti'ni kurtarmak ve onun imanı sayesinde vatanın kurtuluşunu, milletin istiklalini temin etmek imkanı tamamen ortadan kalkmış bulunuyordu. Milli bir meclisin toplantıya daveti zaruri bir emir haline geldi. Nihayet 23 Nisan 1336 yani 1920 tarihinde bugün toplandığımız bu salondan yüce heyetinize selef olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandı. Türkiye tarihinde daima yüksek bir şeref mevkii muhafaza edecek ve torunlarının takdirlerini kazanacak olan ilk meclisimiz milletin kendi kaderine bizzat el koyduğunu ilan etti. Milli hakimiyet esaslarını hareket ilkesi haline getirdi ve kuvvetli bir halk hükümetinin esasını ortaya koydu. Şiddetli alkışlar. Efendiler, Anadolu'da yeniden milli bir devletin kurulması milletimizin rüşt kavrayışını gösteren takdire değer bir uyanış eseriydi. Fakat düşmanlarla beraber padişah ve halife olan zat bundan memnun olmadı. Paris'te imza ettikleri Sevr Anlaşması'nı zorla millete kabul ettirmek için müşterek tedbirler aldılar. Anadolu'nun milli heyecanlarını bastırmak için müracaat olunmadık şeytanlık bırakmadılar. Bir taraftan dini siyasete alet ederek Anadolu mücahitlerini idama mahkum ettiler. Ahaliyi mahut fetvalarla birbirini öldürmeye teşvik eylediler. Bir taraftan da bazı pespayelerin ceplerini doldurarak inzibat kuvvetleri veya hilafet ordusu ismiyle üzerimize saldırdılar. Saf ve masum halkı birçok uydurma şeyle kandırarak dahilde yer yer isyan ateşleri yaktırdılar. 81. ayrımın sonu. Sayfa 700.